Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bugün Allahü Teala'nın savaşla ilgili olarak kitabında bize anlattıkları, gösterdiği şeyleri anlamaya çalışacağız. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman savaşın insanlığın olmazsa olmazı olduğu görülüyor. Neden bu kadar kesin konuşuyoruz? Biliyorsunuz herkese Kur'an-ı Kerim'de Beni Adem der Allahü Teala. Yani Adem evladı. Adem Aleyhisselam'ın evladı olmayan hiç kimse yok. Allahü Teala Adem Aleyhisselam'ı yaratacağı zaman meleklere şöyle diyor. Bakara suresinin 30. ayetinde وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ. Hani bir gün Rabbin meleklere şöyle demişti. اِنِّي جَاعِلٌ فِي الْاَرْضِ خَلِيفَةِ. Ben yeryüzünde bir halife oluşturuyorum. Bu halife kelimesi tabi Resulullah'tan ve sahabeden sonra bir anlam kazanmış, yeni bir anlam kazanmış, bir siyasi makam şeklinde. Aslında halife, Arap dili açısından fa'il vezninde, sonunda da ta gelmiştir. O anlamını güçlendirmek için. Fa'il dediğimiz zaman ismi fa'il de olur, ismi mef'ul de olur. Yani arkadan gelen ve arkasından gelenen. Şimdi mesela ben babamın halifesiyim çünkü ondan sonra onun yerine geçmiş oluyorum. Ben oğlumun da halifesiyim çünkü onun arkasındayım. Her iki manada kelimenin içerisinde var. Bu arkadan gelme manası var ama kelimenin asıl anlamı muhalefet, muhalif yapıda olmak. Şimdi ben muhalif yapıda bir varlık yaratıyorum diyor. Şimdi yapısı muhalif. Mesela ben şimdi şurada desem ki burada işi gücü muhalefet olan bir adam gelecek desem hemen rahatsız olursunuz değil mi? Şimdi meleklere de Allahü Teala bunu söyleyince onlar da rahatsız oluyorlar. Muhalif yapıda bir varlık yaratacağım. Diyor ki hemen Cenab-ı Hakk'a bir itirazda bulunuyorlar. قَالُوا اَتَجَعْلُ ف۪يهَا مَنْ يُفْسِدُ ف۪يهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَا. Ya Rabbi sen orada fesat çıkaracak. Yani muhalif o ona karşı gelecek. Mesela karı koca birbirine muhaliftir. Baba evlat birbirine muhaliftir. Kardeşler birbirine muhaliftir. Herkeste bir muhalif yapı vardır. Allah Allah diyorlar. Ya Rabbi sen yeryüzünde fesat çıkaracak bir varlık mı oluşturuyorsun? Ve yesfikü dima ve kan akıtacak. Bunlar birbirlerinin kanını şey yaparlar. Ondan sonra hemen kendilerine geldi. Ve nahnu nusebbihu bihamdik. Sen yaptığın her şeyi mükemmel yapman sebebiyle biz sana boyun eğeriz. Bu işe sen karar verdiysen bizim bir itirazımız olmaz diyor. Ve nukaddisu lek, senden dolayı o yaratacağın varlığı temiz kabul ederiz. Yani biz vazgeçtik sözümüzden diyor. Allahü Teala meleklerin sözünün yanlış olmadığını, tespitten doğru olduğunu söylüyor. Ama söylediği şu: "İnne inni a'lemu ma la ta'lemun." Siz bunu biliyorsunuz. Çünkü muhalefet meleklerde de var. Çünkü onlar da imtihan için yaratılmıştır. Onunla o konuyu şey yapmamak için, saptırmamak için şey yapmıyorum. Yani kendi işlerinde neler olduğunu biliyorlar. Onlarda kan yok ama kan dökülme olayı. Bir de hayvanlar arasında da az çok muhalefet var. Liderlik savaşında birbirlerine karşı şey yapıyorlar. Ya da bir yeri paylaşamadıkları zaman birbirlerini öldürüyorlar. Ama Allah-u Teala diyor, sizin bilmediğinizi bilirim dedikten sonra Adem Aleyhisselam'a göklerin ve yerin bütün bilgilerini öğretiyor. İşte nereden ne üretilir, her şeyi öğretiyor. Ondan sonra hadi bakalım şu bilgileri bana bildirin deyince hepsi apışıp kalıyor. Şimdi burada asıl konumuzla ilgili olan kısım o muhalif yapının fesada sebebiyet vermiş olmasıdır. Şimdi tabii bakıyoruz, yani şimdi Kur'an-ı Kerim Muhammed Aleyhisselam'a inmiş bir kitaptır. Meseleyi Kur'an-ı Kerim temelinde anlamaya çalışıyoruz. Muhammed Aleyhisselam Mekke'de insanlara Allah'ın kitabını anlatıyor. Allah'ın dinine gelmeleri için şey yapıyor, onlara tebliğde bulunuyor. İnen ayetleri anlatıyor. O insanların her biri de zaten Allah'ın birer ayeti. Ve Mekke'de ta Adem Aleyhisselam'dan beri tüm insanlık için bir ibadet merkezi olarak oluşturulmuş. Ve Mekkeliler dindarlıkta kendilerini çok üstün kabul ediyorlar. Ve çok da büyük saygı görüyorlar sağdan soldan. Ama Muhammed Aleyhisselam'ın onlara sunmuş olduğu onlara getirdiği ayetler onların bazı menfaatleriyle ters düşüyor. Ne diyorlar şeyde? Eğer şey yaparsak innette bir ülkede mütehattaf min ardına. Eğer biz bu rehbere uyarsak, bakın el-huda diye, demek ki Kur'an rehber olduğunda şüpheleri yok. Ama nütehattaf min ardına, böyle bu topraktan sökülür atılırız ya sen. Tamam, sen dediklerin doğru ama sen bizim durumumuzu bilmiyorsun. Yüzde olduğumuz şeyleri bilmiyorsun. Senin için kolay. Haşa. Dolayısıyla sonra bir müddet sonra bunlar başlıyorlar Muhammed Aleyhisselam'ı rahatsız etmeye. Önce kendilerini uydurmaya çalışıyorlar. İstiyorlar ki Muhammed Aleyhisselam onlar gibi olsun. Yani en azından yani bazı konularda bizim gibi davranırsa herhangi problem çıkmaz. Yani Kur'an-ı Kerim'in bazı emirlerinden uzaklaştırmaya çalışıyorlar. O da Allah-u Teala İsra suresinde onu bildiriyor, biliyorsunuz. Diyor ki ve inkâdû bakayım 73 tamam. Ve inkâdû leyeftinûneke anillezî evhaynâ ileyk. Neredeyse yani sana vahyettiğimiz Kur'an-ı Kerim'den uzaklaştırıp başını yakmaya yaklaştılar. O noktaya kadar geliyorlar. Yani bu ne yapalım da Muhammed'i Kur'an'dan biraz da olsun uzaklaştıralım. Problem olmaz. Bu zaten iyi bir insan. Kur'an da güzel bir kitap ama bizim de uyuşmayan şeyleri var. Bugün de mesela ya şimdi şu faiz, yani bu devirde faiz olur mu? Ya işte yapalım. Ya bu devirde olur mu kardeşim? Ya yapma. El alem bize nedir? İşte aynı şey orada da. Birazcık olsun. Ya siz de çok fazla şeysiniz kardeşim. Hiç de taviz vermiyorsunuz. Ya tavizi biz veremeyiz ki, Allah vermesi lazım. Peki niye liteftere aleyna gayrehu, başkasını bize iftira edesin? Yani Allah'ın kitabında olmayanı Allah böyle diyor diye şey yapsın. Böyle bir iftira yapasın. Yani Allah'a karşı, aleyna yani bize karşı diyor Allah-u Teala. İftirada bulunacak, Allah böyle demiş diyecek.
Ya da Allah böyle diyor ama desin belki.
O, ha, aması, o da şey. Aması da var, aynı şey. Yani bu da olur. Allah evet. Bunu da kabul ediyor. Ve izen nettehezuke halili, o zaman seni can yoldaşı kabul edeceklerdi. Demek ki yani o zamandan başlamışlar. Şimdi Muhammed Aleyhisselam'ın şahsına bir düşmanlıkları yok. Kişiliğine düşmanlıkları yok. Getirdiği kitabın doğru olduğunda da en küçük şüpheleri yok. Gayet iyi biliyorlar.
La yukezibunek diyor da zaten Allah-u Teala. Seni yalanlamıyorlar.
Ema yukezib ve lakinel zalime bi ayatillahi yeşhadun. Yani bunlar seni yalanlamıyor. Bu zalimler Allah'ın ayetlerini bile bile inkar ediyorlar. Yani bu sen de şey yap ya, ne olacak yani, böyle bu kadar da şey yapmayın. Biz sürekli karşılaştığımız evet. Şeylerden. itirazlardandır. Şimdi ama Allah-u Teala ne diyor? Eğer senin duruşunu sağlamlaştırmasaydık, sağlam bir duruş hale getirmeseydik diyor, neredeyse seni az da olsa şey yaptılar. Yani eğecek noktaya geldiler. Yani demek ki alttan girmişler, üstten çıkmışlar, şöyle yapmışlar. Yani ne olacak? Birazcık da olsa az az müsamaha göster. Ama öyle yapsaydın sana bu hayatında katmerli cezasını, ahiretinde katmerli cezasını kesinlikle tattırırdık diye Allah-u Teala Muhammed Aleyhisselam'a şey yapıyor. Şimdi bunlar sonra bize karşı da şey yapamıyor. Ondan sonra da diyor ki seni yerinden söküp atmak için bunlar artık sonra yaklaştılar. Ama buradan atarlarsa onlar da fazla burada kalamazlar. Peki işte bu bir savaş sebebi. Bakıyoruz ki Allah-u Teala mesela şeyde Hac suresinin Kur'an-ı Kerim'in 22. suresi 39. ayetinde şöyle diyor. Yani bunlar bu ayetler Medine'de inmiştir. Hac suresi Mekke'de indi miydi? Medine'de indi Hacca'ya ama bu ayetlerin Medine'de indiği konusunda kimsenin bir ihtilafı yok. Zaten ayetlere baktığımız zaman da başka olması da mümkün değil. Kendileriyle savaş yapılanlara izin verildi. Niye? بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا Çünkü onlar haksızlığa uğradılar. Savaş yapılanlar kim? Mekkeliler geldiler işte. Mekke'de Bedir'e geldiler adamlar. Savaş izni verilmiş. Onlar gelmeden önce veriliyor. Niye? Haksızlığa uğradılar. Ne yaptılar? Ülkelerinden kovuldular. Biraz sonra sen onu anlatacaksın. وَاِنَّ اللّٰهَ عَلٰى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ Allah-u Teala onlara yardımın elbette ölçülerini koymuştur. Yani koyduğu kurallara uyarlarsa yardım edecektir. Yani hiç kimsenin de böyle dokunulmazlığı yok. Allah'ın kurallarına uyarsanız size de yardım olacak. Bunlar kim? Bak burada da anlatıyor. Evet. Diyor ki اَلَّذ۪ينَ اُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِ Ülkelerinden çıkarılmış olanlar. Bunlar kim? Müslümanlar değil mi?
Evet.
Çünkü orada yaşamalarına imkan vermediler. Az önce İsra suresi 59. ayetten gördük. Yaşamalarına imkan vermiyor. İşte bu bir muhalefet. Yani insanların yani yeryüzüne fesat çıkarma şu bu falan işte bir muhalefetin sonucu. Bir gayri hakkın haksız yere evler oradan çıkarılır. Bir suçları yok. Hiçbir suçları yok. Ama haklı yere çıkarılabilir demek ki. İlla en yekûlu Rabbunallah. Bizim Rabbimiz Allah'tır demelerinden dolayı. Bak onlar da tabii bizim de Rabbimiz Allah'tır ama diyerek başkalarını da şey yapmış oluyorlar. Devreye sokmuş oluyorlar. Sonra Allah-u Teala burada genel kuralı koyuyor. Diyor ki وَلَوْ لَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ Eğer Allah insanların bir kısmını diğer kısımlarıyla engellemiş olmasaydı ne diyor? لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدٌ Manastırlar yıkılır. Kiliseler yıkılır. Havralar yıkılır. Ve mescitler yıkılır. Ha. Peki ne oluyor? Allah Allah. Muhammed Aleyhisselam ne için gelmişti? Muhammed Aleyhisselam kimsenin inancını yani zorla insanları Müslüman yapmak için değil. Herkes kendi tercihinde hürdür. Bu hürriyet içerisinde Allah'ın ayetlerini onlara tebliğ için gelmişti. İsteyen inanır, isteyen inanmaz değil mi? Dolayısıyla burada bak ayet çok net. Ne manastırı yıkabilirsin, ne efendim şeyi yıkabilirsin diyelim, kiliseyi, ne havrayı, yani böyle dini muhabbetlerden hiçbirisini yıkamaz. İnanan inanır. Ondan sonra ve mesacidu yutkaru fi hesmullahi kethira. İçinde Allah'ın adı çokça zikredilen mescitler de yıkılırdı. Yani Hiç umurunda değil ki gelirler senin mescidinde yıkarlar. Hiç şey değil yani. Ondan sonra diyor ve le yansurennallahu men yansurhu. Şimdi yukarıdaki ben ölçüyü koydum diyor ya. Allah kesinlikle kendi dinine yardım edene yardım edecektir. O zaman siz bu dini tebliğ ederken sakın öyle azlık çokluk hesabı yapmayın. Karşımızda kim var? Bu kadar dünyaya karşı şey yapılır mı? Değil ya. Sen Allah'a tam güvenip dayanırsan Allah kesinlikle sana yardım eder. İnnallâhe lekabiyyün asîz. Çünkü Allah gerçekten çok güçlüdür. Yani çok kuvvetlidir ve üstün bir güce sahiptir. Ona hiç kimse karşı koyamaz. Siz Allah'a güvenip dayandığınız zaman tek kişilik ordu da olsanız dünyada kimse sizin karşınıza çıkamaz. Nitekim İbrahim Aleyhisselam öyleydi. Allahü Teala bize de İbrahim Aleyhisselam'ın dini yaşama biçimini, Muhammed Aleyhisselam'ın dini yaşama biçimini nasip eylesin. Şimdi burada Allahü Teala bir takım şey yaptı. Yani Kur'an-ı Kerim'de bunu biraz daha ayrıntılı olarak Cenab-ı Hak açıklıyor. Hangi şeyler savaşa sebep olur? Yani can ve mal güvenliği bir kere İslam'ın olmazsa olmazdır. Gördük. İnanç özgürlüğü İslam'ın olmazsa olmazdır. Yani kimseye dokunulmayacak. Ama ne zaman bizim başkalarına dokunma hakkımız çıkar? Az önce dedi, siz ülkenizden çıkarıldınız. O zaman savaşacaksınız. Ve gâtilû dedi. Yukâtilû ne dedi? Evet. Adamlar size savaş açtıkları zaman savaşacaksınız. Aynen öyle. Evet.
Evet hocam, aynen sizin girişte de söylediğiniz gibi bugün İslam'ı kötülemek isteyenler İslam bir savaş dini, işte kılıçla yayılmıştır vesaire gibi böyle aslında Kur'an'dan hiçbir şekilde onay almayacak bir algı yönetiminin neticesi olan sözler söylüyorlar. Bunlara karşı gelen, hayır böyle değildir diyecek olanlar onlardan daha aciz durumda olduklarını, Kur'an'ın barış dini olduğunu söyleyerek ortaya koyuyorlar. Oysa Kur'an hayatın her tür şartına karşı Müslümanların davranışlarını tanzim eden, düzenleyen ve bunların da bir hukukunu koyan, kurallarını koyan dindir İslam dini. Dolayısıyla İslam demek barış demek değil, İslam demek teslim olmak demektir. Allah'ın savaşla ilgili koyduğu kanunlara da teslim olmak bir Müslümanın boynunun borcudur. Zaten ancak bu şekilde Müslüman olduğunu ortaya koyabilir. Bu sebeple de Rabbimiz savaşın hangi durumlarda ortaya çıkacağını ortaya koymuştur. Bunları net bir şekilde bizlere bildirmiştir. Mesela Saf suresinin 10 ve 13. ayetlerinde Rabbimiz savaşla ilgili şu ifadeleri kullanıyor. Buyuruyor ki Estaizu billah. Ya eyyühellezine amenu hel edullukum ala ticaretin tunciyukum min azabin elim. Bakın, sizi acıklı bir azaptan kurtaracak bir ticaret bildireyim mi? Bunu söyleyeyim mi? Diyor Rabbimiz. Tu'minune billahi ve rasulihi, Allah'a ve elçisine iman edersiniz ve tucahidune fi sebilillah bi envalikum ve enfusikum zalikum hayrun lekum in kuntum ta'lemun. Allah'a ve elçisine iman edersiniz ve Allah yolunda canınızla malınızla cihat edersiniz. Yani her tür gayreti gösterirsiniz. Canınızı da malınızı da Allah'ın yoluna feda edersiniz. Şimdi tabii bu cihadın içerisinde önemli bir bölümü savaş oluşturuyor. Dolayısıyla burada Rabbimiz elim bir azaptan kurtarıcı olarak bunu ortaya koymuş oluyor. Bize söylemiş oluyor. Ve devamı yağfir lekum zunubekum ve yudhilkum cennetin tecrimin tahtiyel enhar. Yani bu şekilde Allah sizin günahlarınızı bağışlar ve içinden ırmaklar akan cennetlere sizi sokar. Ve mesakine tayyibetin ve işte oradaki fi cennati adnin, adin cennetlerindeki temiz meskenlere. Zalikum fevzul azim. İşte Allah'ın başarı dediği şey, o muazzam başarı budur buyuruyor Rabbimiz. Devamı ve uhra tuhibbuneha ve seveceğiniz bir diğer şey de nasrun minallahi ve fethun karib. Allah'tan bir yardım ve yakın bir fetih ve beşiril müminin, müminleri bunlarla müjdele buyuruyor Rabbimiz. Yani Kur'an'da savaşın, yani canını malını Allah yolunda gayretle ortaya koymanın çerçevesi bu şekilde çiziliyor. Bunun uhrevi kazancının çok büyük olacağı, muazzam bir zafer olacağı bizlere söyleniyor. O yüzden bizim burada yapacağımız şey, mesela Rabbimiz Bakara suresinde de ve katilu fi sebilillahi lezine yukatilunekum ve la ta'tedu buyuruyor. Yani siz sizinle savaşanlarla savaşın diye,
Allah yolunda, evet.
Allah yolunda savaşın diye emir veriyor. Yani bu bir emirdir. Müslümanlar, yine kütübe aleykumul kıtal ifadesi var Bakara suresinin 216. ayeti olması lazım orada. Yani dolayısıyla savaş Allah'ın bir emridir. Müminler üzerine yazılmış bir farzdır. Ne zaman? Şartları oluştuğunda. Peki az evvel de söyledik zaten. Sizinle savaşanlarla Allah yolunda savaşın buyurduğuna göre Rabbimiz demek
Bakara
ki...
Bakara 190. ayette.
Bakara 190. ayette. Demek ki bu savaşın belli şartları var. Mesela işte bizimle savaşılması bu şartlardan bir tanesi. Bunun detaylarını biz 4 maddede ele alabiliriz. Bunlardan bir tanesi Rabbimizin 3 kırmızı çizgi olarak belki tarif edebileceğimiz bize gösterdiği sınırların aşılması. Bunu nerede söylüyor? Mümtahine suresinin 8 ve 9. ayetinde. Orada Rabbimiz şöyle buyuruyor. La yenhakumullahu anillezine lem yukatilukum fiddin. Yani Allah sizi şundan yasaklamaz. Sizinle dininiz konusunda, din hakkında savaşmamış. Ve lem yuhricukum min diyarikum. Ve sizi yurdunuzdan çıkarmamış. Kişilerle enteberruhum ve tuksitu ileyhim. Onlarla onlara iyilik yapmanız ve onlara hakkı tam vermeniz konusunda size bir yasak koymaz buyuruyor Rabbimiz. Demek
yani
ki
adam kafir diye
evet,
şey yapamaz.
Aynen öyle. İnançla ilgili hiçbir sınır çizmiyor Rabbimiz.
Yani hürriyet içerisinde yaşar.
Hürriyet.
Ona burada iyilik bizim... yaparsın. Bir de şunu da şey yapalım.
Buyurun
mesela
hocam.
Bu geleneksel yapıda sınıflandırmalarda bir takım yanlışlar var.
Evet.
İşte cizye alınması var, haraç alınması var, onlardan farklı vergi alınması var. Ama Kur'an-ı Kerim merkezi baktığımız zaman vergi açısından da Müslüman gayrimüslimin herhangi
ayrımı
bir
yok.
Ayrımı yok.
Zaten biraz sonra okuyacağım ayetlerin tamam. Tamamında savaşla ilgili de din inanç farkının olmadığı, mesela işte az sonra okuyacağım, ezilenlerin çağrısı diye bir şart daha var. Orada da o ezilenlerin Müslümanmış, kafirmiş olduğu kesinlikle üzerinde durulan bir şey değil. Yani burada bizimle din konusunda savaşan ve bizi yurdumuzdan çıkaranlara karşı iyilik yapmayacağımız söyleniyor. Devamı zaten şöyle. İnnemâ yenhâkumullâhu anillezîne kâtelûkum fiddîn. Allah size sadece sizinle din konusunda savaşan ve ahrecûkum min diyârikum. Sizi...
Yani siz mesela Mekkeliler ne yaptı din konusunda, niye savaştı? Hiçbir suç işlemediler. Yaşama hakkı tanımadı. Evet. Bunlar Medine'ye geldi. Medine'ye şey yaptılar. Ordu gönderdiler 3 kere. Suçları ne? Sadece inançları.
İman etmiş oldu.
Başka bir şey
evet.
değil. Başka hiçbir hukuki birisinin haksız, birisine yapılan haksızlık falan yok. Bu adamlar siz Müslümansınız diye gelip sizinle savaşıyorlar. Evet.
Dolayısıyla bu bir savaş sebebi haline geliyor. Müslümanlar da zaten güçlenince Mekke'yi fethettiler. Ve ahrecukum min diyarikum, sizi yurdunuzdan çıkarmışlarsa ve zaherukum ala ihracukum, ve sizin çıkarılmanıza da destek verenlere karşı
zaheru ala ihracukum.
Evet, zaheru pardon, yanlış mı okudum hocam? Ve zaheru ala ihracukum.
Tamam.
Evet. Sizi yurdunuzdan çıkarmak konusunda destek verenlere bunlarla savaş şey bunlara karşı iyilik yapmanızı yasaklar. En tevellevhum, onları dost edinmenizi yasaklar. Ve men yetevellev, kim yetevellehum, kim onları dost edinirse fe ulakehumuz zalimun, işte büyük yanlışı yanlış yapanlar onlardır buyuruyor Rabbimiz. Yani burada din konusunda savaşmak ve yurttan çıkarılmak ve bu bizim de savaşanlara, din konusunda savaşanlara destek verilmesi 3 kırmızı çizgi
ben
olarak.
Ben şimdi sana bir şey söyleyeyim.
Oluyor.
Bak, bugün dünyanın neresinde, hangi hukuk sisteminde var? Adam gelmiş sana savaş açmış. Herhangi bir suçun yok. Sadece inancından dolayı açmış. Ya da seni ülkenden çıkarmış. ya da bir grupta çıkarana destek vermiş. Bunların savaş gerekçesi olmadığını söyleyecek bir hukuk sistemi olabilir mi?
Yok tabii ki. Zaten o yüzden de evrensel savaş sebepleri olarak bunları söyleyebiliriz aslında.
Evrensel savaş sebebidir bunlar.
Yani bugün mümin, kafir, herkes bunları savaş sebebi sayar zaten.
Hiç kimse buna itiraz edemez yani.
Yine bir diğer savaş sebebi olarak sayabileceğimiz şart ya da savaşın meşru gerekçesi diyebileceğimiz şey ezilenlerin çağrısı dediğimiz durum. Onu da Rabbimiz Nisa suresinin 75 ve 76. ayetlerinde bize söylüyor. Ve ma lekum la tukatulune fi sebilillah vel mustad'afine miner ricali ven nisai vel vildan. Yani size ne oluyor da ezilmiş çocuklar, kadınlar ve erkekler uğrunda savaşmıyorsunuz. Ellezine yekulune rabbena ahricna min hazihil karyeti zalim. Rabbimiz bizi zalimi ehli abi. Bizi şeysi yani nasıl diyelim? Ehli
hayır, halkı.
Halkı. Halkı zalim olan bu yerden, bu beldeden çıkar diye dua ediyorlar. Vec'allena milledünke veliyen ve bize katından bir dost gönder. Vec'allena milledünke nasira ve yine bize katından bir yardımcı gönder, çıkar diyen bir topluma karşı nasıl savaşmıyorsunuz, nasıl savaşmazsınız demiş oluyor.
O zaman demek ki ister Müslüman ister gayrimüslim olsun ezilen toplumlara yardımcı olmakta nedir?
Savaşın meşru gerekçeleri.
Ama Allah rızası için gideceğiz.
Tabii Allah rızası için.
Yani bunun manası şudur. Ya gidelim bu adamları hakimiyetimize alalım. İşte o topraklara hakim olalım. İşte bilmem.
Değil. Öyle değil. Değil. Öyle, tam tersi.
Onları şeyden o sıkıntıdan kurtarıp hür bir şekilde yaşayacaklar.
Zaten yine çıkıp yerinize geliyorsunuz. Gidip onların topraklarını alıp kendi toprağınıza falan katmıyorsunuz. Mühim olan adamlara yardımcı olmak.
Hayır, onlar zaten gönüllü olarak sana şey yaparlar. Evet. O ayrı bir konu.
O başka. Tabii. Ayrı ama biz o maksatla gitmiyoruz oraya.
Maksadımız o olamaz
yani. Devamındaki ayet zaten biraz daha ayrıntı veriyor. Şöyle buyuruyor Rabbimiz. اَلَّذ۪ينَ اَامَنُوا يُقَاتُلُونَ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ İman edenler Allah yolunda savaşırlar. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا يُقَاتُلُونَ ف۪ي سَب۪يلِ الطَّاغُوتِ Ama kafirlik edenler, görmezden gelenler tağut yani zorbaların, taşkın
yani hak hukuk
tanımayanların yolunda savaşırlar.
Onun için mesela bakın bugün Orta Doğu'da şurada burada geliyorlar ki onların petrollerine, çeşitli işte tabii kaynaklarına falan her şeylerine el koyacaklar. Ve onları da mesela birçok Afrika'da da öyle onlar açlarından ölürken bunlar keyiflerine bakacak.
Aynen öyle yani bu işte tağut.
Hani bu, onların meşhur bir adamların sözü var işte geldiler işte malımız mülkümüz her şeyimiz vardı. Onlar bize İncil'i getirdiler.
Evet ama bütün malımızı götürdüler.
İncil kaldı her şeyi bize alıp götürdüler.
Aynen öyle evet hocam. Aynen.
Ama Müslüman gittiği zaman hiçbir şey burada sık sık söylüyoruz. Muhammed Aleyhisselam Mekke'yi fethetti. Yani bugünkü akıllı olsa Mekke'de hiçbir aileyi bırakmaz. Hepsinin şey yapar, talan eder, şey yapar. Ama kendilerine o kadar sıkıntı çektiren, o kadar zulmeden insanlardan bir tanesinden bir çöp bile almadı.
Evet. Zaten hocam az evvel okuduğumuz Bakara 190. ayette yani savaşla ilgili emri veren ayette sınırı aşmayın buyuruyor.
Sınırı aşmayın diyor.
Yani bir Müslüman için aslında savaş bile en güzel tebliğ yöntemlerinden
tabii,
bir tanesi.
Tabii.
Dünyaya savaş nasıl olurun örneğini vermek gerekir.
Asla haksızlık etmeyeceksin.
Evet.
Tabii.
Ayetin devamı şöyle. Fekatilu evliya eşşeytan. Yani siz şeytanın dostlarıyla savaşın. İnne keyde şeytani kâne daifa. Şeytanın şeysi tuzağı zayıftır.
Yani bu da şunu Rabbimiz söylemiş oluyorlar. Bu adamlara siz bakmayın.
Evet.
Bu adamlar öyle size görüldükleri gibi değillerdir. Çok güçlü gibi gözükebilirler. İşte bizim suyumuz var. Bugün mesela dünyada bunu yaşıyoruz artık. Dünyada herkes görüyor. O süper güçler ne oldu bugün?
Evet yani. Evet.
Kayboldu gittiler gitti yani. Ne oldu? Şeyde medyayla şunda bunla la yukatilunekum illa fi Kur'an muhassanati emmin verayı cüdür diyor.
Evet.
Onlar korunaklı kalelerde yerleşim yerlerinde yani şeyli
Surların arkasında. Ha,
surların arkasında ya da duvarların arkasında sizinle savaşırlar. Yani önce kendilerini bir garantiye alıyorlar. Ondan sonra savaşıyor. Ne ya bugün işte medyayı kullanıyorlar. Şunu yapıyorlar, bunu yapıyorlar. Yani bunlarda bir güç yok diye Allah-u Teala bize bir garanti veriyor. Evet.
Bir diğer savaş gerekçesi olarak Kur'an'da gördüğümüz ihanet, yani sizin anlaşmayla bir barış ortamı yaşadığınız bir toplumdan ihanet göreceğiniz, onların anlaşmayı bozacaklarına dair delile dayalı bir veri varsa elinizde, o zaman da onlara karşı tabii bekleyip adamların gelip sizi alt etmesini beklemeyeceksiniz. Rabbimiz şöyle buyuruyor Enfal suresinin 58. ayetinde: ve imma tehafenne min kavmin hıyaneten, eğer bir toplumun hainlik yapacağından bir delile dayalı olarak korkarsan.
Yani bir antlaşmanız var, bu adam antlaşmayı bozacak ve delile dayalı bakacaksın.
Yani siz bununla ilgili bir araştırma yapmışsınız. Belki işte bir takım faaliyet,
bilgileriniz
bilgi,
var.
Bilgi almışsınız. Evet. Eğer böyle bir durum olursa fembiz ileyhim ala seva ennallâhe la yuhibbul hainin, onlara karşılıklı olarak bu anlaşmayı bozduğunu bildir. Allah hainleri sevmez buyuruyor. Yani dolayısıyla pardon, innallâhe la yuhibbul hainin, yanlış olmuş. Evet. Dolayısıyla burada da önce yapacağımız şey gidip yine adamların tepesine binmek değil. Bakın, bu aramızda böyle bir anlaşma vardı. Siz şu hareketinizle bu anlaşmanın şu maddesinin bozulmasına sebep oldunuz. Dolayısıyla bu artık bizim aramızdaki barışın bitmiş olduğunun göstergesidir diye onlara bu deklarasyonu yapmak zorundayız. Rabbimiz bunu da bir gerekçe olarak alabiliriz belki.
Evet.
Bir diğer son olarak bir şey daha. Bu az evvel okuduğumuz antlaşmanın bozulacağına dair elimizdeki şüphe ve delil idi. Bizzat antlaşmanın kendisinin bozulması da zaten tabii ki şey olur. Açıkça, savaş sebebi olur. Onu da Rabbimiz işte Tevbe suresinin 13. ayetinde şöyle buyuruyor: yeminlerini bozan, Resulü yurdundan çıkarmaya gayret eden bir topluluğa karşı savaşmayacak mısınız diye bize bildiriyor. Üstelik size saldırıyı ilkin onlar başlattı. Korkuyor musunuz onlardan? Oysa müminseniz kendisinden korkmanıza daha layık olan Allah'tır buyuruyor Rabbimiz. Yani burada da böyle bir tavrın kabul edilemeyeceğini bildirmiş oluyor.
Yani kimsenin yaptığı yanına kalmamalı. Çünkü aksi takdirde bunlar çok şımarırlar ve
yeryüzünde fesat olur hocam.
Fesat
yani fesadın ortadan kalkması gerekiyor. Savaşın zaten sebebi bu.
Tabii. Yani asıl mesele herkes huzur ve güven içerisinde yaşasın. Olur. Ama insanlar öyle değil. Herkes istiyor ki söyledi hep bana Rabbena, yani her şey benim olsun, evet, istiyorlar. Olmuyor işte.
Tabii bunun için de Rabbimiz gerekli şartları koyuyor. Mesela müminler Mekke'den çıkarıldıklarında neden hemen gidip savaşmadılar? Çünkü güçleri yoktu. Ama o belli güce gelmeleri gerektiğini Rabbimiz işte Enfal suresindeki ayetlerde vesaire anlatıyor. Bunlarla ilgili de birçok konuşmamız, evet, vardı. Belki Fatih Hocam da değinecektir.
Tamam, peki. Hadi bakalım sen ne diyeceksin?
Siz konuşmanıza insanın muhalif yapısıyla başladınız. Hı hı. Hakikaten de öyle. Yani bizim fıtratımızda, yaratılış kodumuzda bu var. Dolayısıyla eğer bizim fıtratımızda bu varsa ve Allah da savaşın bir hakikat olduğunu ve gerektiğinde bunun mutlaka yerine getirilmesi gereken bir görev olduğunu söylüyorsa, buna aykırı düşünceler fıtrata aykırı düşünceler oluyor. İşte bugün hele fıtrata aykırı söylem birileri tarafından da empoze ediliyorsa bu çok daha tehlikeli oluyor. İşte bunun benzeri şeyler bugün savaşma barış, hatta savaşma seviş, et yeme ot ye, evlenme özgürlüğünü kimseye verme gibi insana böyle çok hoş gelen,
fıtrata ters
ve insanı insanlıktan çıkartan,
işte,
evet, evet, LGBT gibi, işte toplumsal cinsiyet gibi, bugün artık okullara kadar indi bu maalesef. İnsanın fıtratına tamamen ters bir takım şeyler. Oysa Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala savaşın nefislere zor geldiğini zaten söylüyor. Yani işte Bakara suresinin 216. ayetinde savaş hoşunuza gitmediği halde size görev olarak yazıldı diyor. Tamam, bu savaşın yapısında böyle bir şey var.
Yazan yani, kim? Allah.
Allah.
Tabii.
Yani sonunda ölüm olabilen veya yaralanma olabilen insanların rahatının, huzurunun kaçabileceği bir şey tabii ki insana zor gelir ama devamında Allah-u Teala o kadar mucizevi bir şey söylüyor ki hoşunuza gitmeyen bir şey sizin iyiliğinize olabilir. Hoşunuza giden bir şey de sizin için kötü olabilir. Bunları bilen Allah'tır. Siz bilemezsiniz. Biz bilemeyiz. Yani Allah-u Teala haddinizi bilin diyor burada. Yani bazı şeyler var ki tabii, burada haddinizi bilin. Yani.
Tabii, bizi yaratan o.
Yani o. İşte mirasla alakalı. Yani orada da haddini bileceksin. Allah bir şeyi emrettiyse bitmiştir. Artık onun şusu busu olmaz. Savaşta böyle bir şey. Peki işte Erdem Bey hangi meşru gerekçelerle bu işin yapılması gerektiğini anlattı. Diyelim ki bu gerekçeler gerçekleşti. Bütün şartlar olgunlaştı ve bu iş olacak. Hani evrensel ilkelerden bahsediyoruz ya. Peki o aşamadan sonraki evrensel ilkeler ne? Bir kere Rabbimiz Saf suresinin 4. ayetinde diyor ki اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ ف۪ي سَب۪يلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْسُوسٌ Yani Allah kendi yolunda kurşunla kenetlenmiş bir yapı gibi kenetlenerek savaşanları sever. Çok önemli bir ilke. Yani eğer bu iş olacaksa artık ayrılık, gayrılık, şu bu yok. Kurşunla kenetlenmiş gibi topyekun bu iş icra edilecek. Bu önemli bir ilke.
Bu dediğin son derece önemli. Şimdi mesela Müslümanlar savaşırken kurşunda kenetlenmiş gibi savaşırlar. Yani geçen de burada anlatmaya çalıştık. Şimdi bir tane bir yanına böyle arada bir şey olmaya ikinci bir gelirse kaç olur o? 11 okunur değil mi? Araya herhangi bir şey olmadan bir sıfır gelirse 110 olur.
Evet.
Ama sıfırı tek başına bırakırsan bir değeri olmaz. O birler de tek başlarına olursa birebir hiçbir şey olmaz. İşte Müslümanlar da gayrimüslimlerin şeyi bu. Onlar her birisi tek başına şey yapar. Önce kendi menfaatini düşünür. Böyle şey gibi kenetlenmez. Kurşun gibi birbirine kenetlenmez. Ondan dolayı hani Allah-u Teala siz onları birlik zannedersiniz diyor. Haşr suresinin 14-15 o ayetlerde. Ama onlar ve onların kalpleri başka başkadır. Yani her biri bir başka telden çalar derler ya. Ama Müslümanlar öyle değil. Mesela Allah-u Teala şeyde de Enfal suresinin 63-64 olabilir. Orada diyor ki وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ diyor. Allah müminlerin kalplerini birbirine ısındırmıştır diyor. Peki arkasından Resulullah ne diyor? لَوْ اَنْفَقْتَ مَا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ Sen dünyanın bütün mallarını harcasan bile yani bu işler malla mülkte olmuyor. Biz zenginiz efendim bu adama çok para verdik de olmuyor. Dünyanın bütün 63. ayet mi? Tamam. Dünyanın Enfal 63. ayet, dünyanın bütün mallarını versen de aralarında o ısınmayı sağlayamazsın. Yani o kenetlenmeyi, o kurşun gibi böyle birbirlerine iyice kenetlenmiş yapıyı yapamazsın. Velakinne Allah lefe beynehum ama aralarındaki o yapışma şeyi Allah şey yapmış, temin etmiştir. Onun için burada müminlerin az bir grubu kafirlerin çok büyük bir bölümünü rahatlıkla alt edebiliyorlar. Evet.
Ve bu sebeple de yine Enfal suresinin 15. ayetinde Rabbimiz ya yelezine amene iza laqitumul lezine keforu zahfen fela tuvelluhumul etbardı. Yani bir Müslümanın asla ama asla aklından geçmeyecek bir şey olması gerekiyor. Neymiş o? Ey inanıp güvenenler bir askeri nizam halindeyken kafirlerle karşılaşınca sakın arkanızı dönüp kaçmayın.
Yok.
Yani böyle bir şey bir müminin aklından geçmez.
Karşımdaki düşman şöylemiş, böylemiş değil. Geri dönmeyecek. Evet. Orada duracaksın.
Evet. Ve bunun ne kadar büyük bir uhrevi sorumluluk olduğunu da hani işte bugün savaştan kaçıyor, askeri mahkemede şu bu, onlar tamam belki orada yargılanırsın, ceza alırsın veya yırtarsın, ama öyle bir mahkemeye öyle gideceksin ki Allah-u Teala bunu da aynı surenin yani Enfal suresinin 16. ayetinde, her kim böyle bir günde savaş için mevzi tutmak ya da bir birliğin yanında yer almak dışında bir sebeple arkasını dönerse Allah'ın gazabına uğrar. Onun varacağı yer cehennem olur. Allah. Ne kötü hale gelmektir o.
Hadi buyur.
Yani şimdi böyle bir ilkeyi içselleştirmiş askerlerden oluşan bir ordu kim karşı koyabilir ki? Yani Allah'ın yardımı böyle bir şey işte. Tabii. Yani bundan daha büyük bir şey olabilir mi? Bu ilkeleri yerleştiriyor insanların içerisinde.
Evet.
Ve bu böyle. Allah-u Teala bir de çok önemli bir şey söylüyor müminlere. Siz diğerlerinden farklısınız. Siz savaşırken zihinlerinizde canlı tutmanız gereken şeyler var. Bu da çok önemli. Nitekim Muhammed Aleyhisselam'ın örnekliğinde biz bunu göreceğiz. Enfal suresinin 45. ayetinde Rabbimiz diyor ki يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ اَمَنُوا اِذَا لَك۪يتُمْ فِيَةً فَسْبُتُوا وَسْكُرُوا اللّٰهَ كَس۪يرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلُحُونَ. Yani bir mümin Allah'ın emirlerini savaş esnasında sürekli canlı tutmak zorunda. Ey inanıp güvenenler, bir birlikle karşı karşıya gelince direnin ve Allah'ı savaş ve mücadele ile ilgili emirlerini çokça hatırlayın ki başarıya ulaşasınız. Muhammed Aleyhisselam Uhud Savaşı'nda savaşın o en netameli anında insanlara Allah'ın ayetlerini hatırlatıyor. Yani Allah böyle buyurmuyor mu diyor. Yani
tek başına kaldığı anda.
Tek başına kaldığı anda. Dolayısıyla bir mümin asker savaşta Allah'ın ayetlerini zikreder. Bu da çok önemli.
Yani zikreder dediğin zaman millet tesbih çekmeye başlar. Maalesef her şey bozulmuş ya. Evet. Yani Allah'ın ayetlerinin anlamını kafasına yerleştirir ve şey yapar. Demek ki bir kere bu savaşla alakalı ayetleri her askerin yanında taşıması
evet,
lazım.
Evet.
Çok iyi.
Evet.
Evet.
Ve müminlere yakışır bir hareket içerisinde savaşılmalı ve şımarıklık, gevşeklik, laubalilik asla gösterilmemeli. Eğer bu olursa nelerin olabileceğine dair çok dikkat çekici bir örnek var Kur'an-ı Kerim'de. Muhammed Aleyhisselam Mekke'yi fethediyor. Hem de öyle bir fetih ki kimse karşı duramıyor. Yani tarihin akışını değiştiren bir şey. Yani kendisini 8-10 yıl önce oradan kaçarak oradan çıkmak zorunda bırakan insanlara Muhammed Aleyhisselam öyle bir baskın bir şekilde Mekke'yi alıyor ki hiç kimse sesini çıkartamıyor. Hepsi onun ağzından çıkacak kelimelere odaklanmış vaziyette. Büyük bir zafer. Ama bu zaferden tam 2 hafta sonra, yani düşünsenize öyle büyük bir zafer elde ediyorsunuz ki artık sizden iyisi yok. 2 hafta sonra
Mekke'nin sadece Araplar için değil, tüm dünyada çok önemli bir yeri var.
İki hafta sonra, bu zaferden 2 hafta sonra siz bir başka cepheye gidiyorsunuz. Huneyn Savaşı. Ve orada Allah-u Teala müminleri şöyle uyarıyor. Bu da Tevbe 25. Allah birçok yerde sizi zafere ulaştırdı. Huneyn gününde de öyle oldu. O gün sayıca çok olmanıza şaşırmıştınız. Ama bir işinize yaramamıştı. Onca genişliğine rağmen yeryüzü size dar gelmişti. Sonra da geri dönüp kaçmıştınız. Yani en ufak bir gevşeklik, şımarıklık ya, olduğunda Allah-u Teala orada kalırsın o şekilde.
Yani sizin sayınız çok. Var mı bize yan
bakalım? Evet. O hale gelmişsiniz.
Tabii yani. Öyle şey yok. Öyle tam yenilecekken Allah-u Teala gene yardım etti de onları galip getirdi. Evet.
Ve
yani şımarıklık kesinlikle asla yok. Yani
savaş çok neyi gerektiriyorsa onu yapmak zorundasın. Yani Enfal 57'de Allah Teala diyor ki fe imma teskafennahum fil harbi feşerrit bihim men halfehum leallehum yezekkerun. Onları savaşta yakalarsan öyle dağıt ki arkalarındakiler de dağılsın. Belki akıllarını başlarına alırlar. Yani savaşta ne gerekiyorsa onu yapman gerekiyor. Ne gerektiğini de yine Allah-u Teala hiç kimseye bu konuda herhangi bir yorum hakkı vermeden Muhammed Suresi'nin 4. ayetinde söylüyor. Yapılması gerekenin ne olduğunu. Mealen okuyorum. Ayetleri görmezlikten gelenlerle, kafirlerle savaşta karşılaşınca boyun köklerini vurun. Onları etkisiz hale getirince sıkı güvenlik çemberini alın. Sonra karşılıksız ya da fidye alarak serbest bırakın ki savaşın ağırlığı kalmasın. Allah tercihini farklı yapsaydı onların hakkından kendisi gelirdi. Böyle olması birinizi diğerinizle denemek içindir. Allah kendi yolunda öldürülenlerin yaptıklarını karşılıksız bırakmaz. Demek ki yapılacak şey savaşta neyse onu yapacaksın. Yoksa
demek,
orada...
demek ki karşılaştın mı o seni öldürmeye gelmiş, sen de onu öldüreceksin.
Ve öyle bir hareketin olacak ki tribünlerde izleyenler de ya bakalım bu iş nasıl olacak, biz savaştan sonra bir bakalım konumumuzu değerlendirelim diye tribünde oturanlara da diyecekler ki bu adamlarla
savaş olmaz.
Savaş olmaz.
Bunların karşısına evet, çıkılmaz evet, diyebilmeli.
Çıkamayız diyecek.
Çıkamayız evet, diye.
Evet. Ve diyelim ki bu savaşta gereği yapıldı ve elde edildi. Zafer elde edildi. Tamam, böylelikle Allah'ın ilk başta size işte zor gibi geliyor, hoşunuza gitmiyor dediği şeyden bir güzellik elde edildi ki bugün de zaten bütün insanlar yani savaş alanında, askeri alanda uzman insanlar en net ve en kalıcı çözümlerin eğer mecbur kalındıysa savaşla alınacağını söylüyorlar. Yani bu bir gerçek. Bunu hiç kimse inkar edemez. Eğer siz savaşmak zorundaysanız en kat'i ve en temiz sonuç savaşla alınır.
Antlaşmalar yapılır tabii.
Evet, tabii, evet. Ve şey oldu, kazandınız. Ve ölebilirsiniz. Allah-u Teala bununla alakalı, yani savaşta öldünüz, bununla alakalı şehitlikten bahsediyor. Yani hatta işte ölü demeyin onlar için. Onlar Allah tarafından rızıklandırılmaktadır savaşta şey yapanlar. La tahsebennellezine kutilu fî sebilillâhi envâte bel ahyânu inde rabbihim yurzakûn ferihîne bimâ âtâhumullâhu min fadlihi. Yani Allah'ın lütfundan verdikleriyle mutlu olurlar. Mükemmel bir vaat yani.
Ölü demeyin.
Yani, evet.
Diridirler.
Ya, şehit olursa böyle bir nimetle karşılaşacağını bilen bir insan topluluğu, ya, mükemmel bir ordu.
Ya, peki bu olay oldu mu? Benim hep şey aklıma geliyor. Kayınbirader öyle bir şekilde vefat etti de. Bu burada din dersi öğretmenliği yapıyordu. Onda işte bir amcasının oğlu valilik falan yaptı. Şimdi emekli oldu yani. Böyle o da tanınmış birisidir. Şey yapmış. Köylerinde o sapan taşıyla o işte yani daha gençliğinde şey yapmış. Bir güvercine herhalde sapan taşı atmış. Gece rüyasında ona demiş ki onda çocukluk arkadaşı zaten şeydi. Bunu yaptığı zaman daha çok gençti o sapan taşını atan. Rüyasında gelmiş demiş ki ya sen bana niye sapan taşı attın? O kuşlara niye taş attın demiş. Ben de onlarla beraberdim demiş. Ben de orada onlarla beraber uçuyordum. Şimdi Allah-u Teala orada diyor ki can ama nasıl olduğunu bilemezsiniz bilmiyorum, diyor.
Evet.
Biz bilemiyoruz.
Gazi olabilirsiniz. Bu da kuvvetle muhtemel. Peki böyle olursa Allah-u Teala onlar için de Âl-i İmrân suresinin 172. ayetinde savaşta yara aldıktan sonra Allah'ın ve elçisinin çağrısına koşanlar, onların içinden güzel davranan ve Allah'tan çekinerek korunanlar büyük bir ödül alacaklardır. Yani onlar da unutulmuyor. Gittin, şehadet olmadı ama yaralandın, buradan sıkıntılar oldu. Allah-u Teala diyor ki bu kaydedilecektir. Bu da kayıt altına alınacaktır. Ve diyelim ki kötü neticelendi. Kötü neticelendiğinde de insan orada bu defa eksiklerini görecek. Nerelerde hatalar yapıldığını görecek. Bedir Savaşı'nda hatalar yapıldı. Uhud Savaşı'nda hatalar yapıldı ve bunların hepsi kayda geçti. Buradan bir tecrübe oldu ve hala biz bugün bunları konuşuyoruz. Ve biraz önce Muhammed Suresi'nin 4. ayetini okuduğumuzda esirlerle alakalı bir şey. Bu da savaşın sonucu. Ve Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz esirlere İnsan Suresi'nin 8. ayetinde nasıl muamele edeceğimizi anlatıyor. İşte sevdiğimiz, kendi çoluğumuza, çocuğumuza yedirdiğimiz, içirdiğimiz, giydirdiğimiz şeyleri onlarla paylaşacağız ve onları bir düşman gibi değil de misafir gibi ağırlayacağız. Ve bunlar bize bir hafta önce, bir ay önce bizi öldürmek için gelen insanlar. Biz bunlara
ya gün mesela.
Evet. Biz bunların karnını doyuracağız.
Evinde misafir ediyorsun.
Evimizde misafir. Herhalde dünyada bundan daha etkili bir tebliğ metodu olmaz hocam. Yani o kötü gibi görünen savaş belki sizin barış anında yapamayacağınız tebliği sebebiyet.
Yani şimdi mesela sen şöyle düşün. Bedir'de Müslümanlar çok sayıda esir aldılar. Allah-u Teala işte İnsan suresinde okuduğun ayette وَيُطْعِمُوا اَتْتَعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْك۪ينًا وَيَت۪يمًا وَاَس۪يرًا. Yani kendi onu kendi yemek istiyor, hoşuna da gidiyor ama şey böyle çaresiz, yetim ve esire yediriyor, esir. Evet. Şimdi ben bir kaynakta okumuştum şimdi, şöyle o Bedir esirleri, esir alındığı zaman mesela onlar ne düşünürler? Biz bu adamları Mekke'de yaşatmadık. Bu adamların hayat hakkı tanımadık, öldürmek istedik, bunlar buraya kaçtılar. Şimdi ellerine düştük. Bizi parça parça ederler demezler mi?
Öyle diyeceklerdir.
Bugün mesela bugün esir alınanlar hapse atılıyor, bilmem şey yapılıyor, değil. Ve bunlara tutup buğday ekmeği veriyorlar. Bunlar şaşırıyor, Allah Allah. O zaman buğday, yani o bölge için buğday çok
değerli
bir şey. Allah Allah, bunu nasıl bize veriyorlar diye. Şimdi getiriliyor, Medine'ye geliyor. Nur suresinin 59. ayetine göre evin içerisinde, evin bir şeyi olarak
çocuğu,
evin bir evladı, bir personel olarak kadın olsun, erkek olsun orada kalıyor. Ve bunlara karşı da iyi davranılması zaten emrediliyor. Şimdi bunlar bir müddet sonra bir kısmı karşılıksız, bir kısmı fidye alınarak tamamı serbest bırakıldı Bedir Savaşı'ndan sonra biliyorsunuz. Sebebi de az önce Fatih Hoca'nın okuduğu Muhammed Suresi'nin 4. ayeti. Hepsi serbest bırakıldı. Bugün de öyle olmak zorunda. Hiç kimseyi şey yapamazsınız, köle ya da cariye yapamazsınız. Şimdi bunlar Mekke'ye gittiler. Mekke'ye gittikleri zaman tüm Mekke'yi etkilememeleri mümkün mü? Şimdi bunlar zaten Mekkeliler hiç beklemezler. Bunlar kesinlikle öldürürler. Hatta sırada normal bir şekilde öldürürseler iyi. Parça parça edilirler. Ama bir de bakacaklar ki Allah Allah çıktı geldiler. Ne oldu? Kim bilir neler çekmiş. Ne çekmesi ya? Biz burada görmedik o şeyi, ikramı diyecekler. Yani Allah-u Teala bunu Kur'an-ı Kerim'e koymuş. Gerçi sonradan ben Müslümanım diyen mezheplerin %100'ü bunu bozmuş ama o ayrı bir konu. Bizim için esas olan Kur'an-ı Kerim ve orada Mekkeliler için bunların içerisinde hiç unutmayacakları bir duygu oluşmaz mı?
Tabii. Hocam geri gelmeyebilir. Niçin geri gelmedin dediklerinde de şunu der muhtemelen. Evlendim. Talibim çıktı, evlendim. Normal diğer insanlar nasıl? Evet. Veyahut ya sen buraya nasıl geldin paran? Sizden bir şey gelmedi ama bir sonraki zekat döneminde fidyem karşılandı ve geldim diyecek.
Allah Allah. Ya senin fidyen onlar mı ödedi diyecek. Evet. Mesela işte o evlendim meselesinde işte şeyin Beni Müstalik liderinin kızı. Şey yapmak istiyor biliyorsunuz. Diyor ki ailesine, beni diyor, benimle herkes evlenir diyor. Güzelliğine şey yapıyor. Ve Resulullah'a geliyor, Resulullah onun şeyini veriyor. Fidyesini veriyor. Gidiyor, hürriyete kavuşuyor. Hürriyete kavuştuktan sonra, peki benimle evlenir misin diyor. Bak ne yapıyor? Benimle evlenir misin ne demek? Kabul edersen olur. Asla şey yok yani, esir de olsa asla zorla evlendirmem diye bir şey yok. Kendilerini Müslüman diyenler bunların hepsini maalesef yıkmışlar ama ondan sonra Resulullah onunla evlenince ya bu ne demek ya? Bu başkomutan benim kızımla evlenmiş. Ne oldu? Sonra herkes o esirleri serbest bıraktı. Tamamını hiç bedava karşılıksız olarak ve onların hepsi de Müslüman oldu kısa süre. Yani böyle bir insan ya biz mümkün değil. Dolayısıyla biz gerçekten İslam'ı doğru bir şekilde kavrasak, yaşasak, insanları anlasak, yeryüzünde buna karşı çıkacak bir tek insan olmaz.
Evet. Hocam belki hani bilmiyorum ne kadar şey olur da şimdi aklıma geldi, esirlerle ilgili konuşuyoruz. İşte bir tarafta bu anlatılanlar var, diğer tarafta da 6 yıl dağdan dağa, mağaradan mağaraya götürülen ve en nihayetinde de işte şehit edilen esirler var. Bunun karşısında da Türk ordusu var ve bugüne kadar hiçbir esire burada anlatılanların dışında belki bir muamele yapmamış. İşte televizyonlarda görüyoruz teslim olan PKK'lıları, adam komutan çıkartıyor, üzerindeki şeyini veriyor, paltosunu veriyor, karnını doyuruyorlar. Her türlü şeyi yapıyorlar.
Biz bir kere burada şey yapmıştık.
Hocam yani, aynen TSK'nın esirlere muamelesi buradakilerle tamamen
uyuyor. Uyuyor yani. Evet, müthiş bir şey.
Yani necip bir millet olmanın şeyi bu işte.
Tabii. Yani bu iş evet. Yani keşke biz Kur'an-ı Kerim'e bir yönelebilecek olsak ya. Bugün dünyada bugünkü haberleşme, mesela şimdi az önce esirler konusunu konuştuk. Mekke'ye giden esirleri en fazla Mekkeliler ve çevredeki birkaç yer bilecek. Ama bugün olsa dünyada bilmeyen hiç kimse kalmaz. Yani bugünün imkanlarından da yararlanarak bunu bütün dünyaya anlatmak evet. gerekiyor. Bir de şimdi şu da var. Mesela az önce sen okudun ayet-i kerimeyi. Sen de okudun. Ne diyor? Bak Allah Bakara 190'da ve katilu fî sebîlillah اَلَّذ۪ينَ يُكَاتِلُونَكُمْ Allah yolunda sizinle savaşanlarla savaş. Benimle savaşacak. Demek ki savaşı başlatan taraf biz olmayacağız. Ama sen az önce okudun, tabii antlaşmayı bozuyorsa ben bekleyemem. O zaten hainlik yapıyor adam. Yani sözleşmeye aykırı davranış yapıyor. Bugün dünyada birçok yerde bunlar yapılıyorlar. Bak, ondan sonra da ne diyor? وَلَا تَعْتَدُوا Sınırları aşmayın. Sınır aşmak ne demek? Mesela onu da Allah-u Teala yine Bakara suresinde şey yapıyor. Ne diyor? فَمَنْ يَعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِسْلِ مَا عَتَدَى عَلَيْكُمْ Bak kim size bir düşmanlık yaparsa ona, onun aleyhine yaptığının dengiyle. Mesela Mekkeliler Muhammed Aleyhisselam Mekke'den çıkardılar. O yani Mekke'ye hakimiyet kurdu. Mekke'ye hakimiyet kurduktan sonra onları oradan çıkarmadı. Topraklarına hakim oldu zaten. Yani evet isteseydi çıkarabilirdi o başka, ama bir antlaşma yapmıştı ondan önce Hudeybiye'de. Hudeybiye'deki antlaşmaya uymayanlar vardı. Onların çıkarılmasıyla ilgili bir şey oluştu Kur'an-ı Kerim'de. Tevbe suresinin ilk ayetlerinde Allah-u Teala onu net bir şekilde bize bildirdi. اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُوْتَد۪ينَ diyor. Ondan sonra mesela yine şeyde burada da var. Enfal suresinin 60. ayetinde de var. İşte onlara karşı gücünüzün yettiği kuvveti hazırlayın. Atlılarla hazırlanın diyor. Ama ondan sonraki ayette ne diyor? 61. ayette. فَاِنْ جَنَحُوا لِسَّلْمِ فَجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ 60 değil miydi o?
61'de değil hocam.
Yok diye şey, Enfal suresi 61.
Pardon 61'miş. Ben 62'ye bakıyormuşum. Doğru.
وَاِنْ جَنَحُوا لِسَّلْمِ فَجْنَحْ لَهَا Bakın, savaşırken bile adamlar geri çekilse tamam. Biz barış istiyoruz. Sen de çekil diyor. Çünkü bizim hedefimiz savaş değil ki. Bak savaşı onlar başlatıyor. Barışı da onlar istiyorlarsa biz hayır diyemiyoruz. Yani tamam diyoruz. Ve tevekkül alallah. Allah'a güven diyor. Ya böyle bir savaş hukuku var mı dünyada? Tamam bak. Tamam biz barış istiyoruz. Tamam. Zaten şeyde de Bakara suresinde de Allah-u Teala diyor ki yani o az önce okuduğumuz 190. ayetin devamında feynin tev feynallahu gafurur rahim. Savaşa son verirlerse yani onlar son veriyorlar bak. Tamam savaşmayacağız artık tamam. Allah onu, Allah Allah o gafur ve rahimdir. Hiç korkmayın. Allah sizi bundan sorumlu tutmaz. Allah sizin günahınıza bağışlar. İkramda da bulunur. Ondan sonra mesela yine ondan sonraki ayette feynin tevfele udvani illa alallah alimin. Eğer savaşa son verirlerse zalimlik edenlerden başkasına, yani yanlış yapanlardan başkasına düşmanlık olmaz. Peki şeyden, savaşa son verdikten sonra yanlış yapanlar kim olur? İşte az önce senin okuduğun hainlik edenler olur. Mesela işte 62-63. ayetlerde Allah-u Teala 62. ayette eğer sana bir tuzak kurmak isterlerse biz tamam biz teslim olduk, şey yaptık, biz barış istiyoruz diyerek bir tuzak kurmak isterlerse Allah sana yedir. Niye? Sana onların barış teklifini kabul et diyen Allah. Sen de Allah'ın emrini yerine getirdin. Korkma gerisinden. Dolayısıyla bizim burada da zaten bir hainlik gördüğümüz zaman hemen müdahale edeceğiz. Onun için burada hakikaten İslam'ın savaş hukuku muhteşem bir savaş hukuku ama maalesef tekrarlamak zorunda kalıyoruz. Mezhepler bu hukuku tamamen ortadan kaldırmışlar. Tamamen ortadan kaldırmışlar. Evet, Osmanlı'nın çok güzel uygulamaları var ama Osmanlı Devleti'nin padişah sen olsan, hocalar gelip diyor ki şunu şöyle yapacaksın, sen de zannediyorsun ki dinin emri budur. Evet. Bilmiyorsun ki.
Evet. Onu doğru sayıyorsunuz.
Doğru zannediyorsun, bilmiyorsun ki. Ama maalesef Kur'an'dan uzak bir İslam olduğu için yine de onların o güzel şeyleriyle 6 asır kadar yine dünya hakimiyetini Allah ellerine vermiş. Ki yazılı tarihin bildiği böyle bir devlet yok yani. Ama bir de şey olsaydı, Kur'an'a uysalardı o muhteşem devlet anlayışı, Kur'an-ı Kerim'e göre bir şekillenmiş olsaydı, şu anda dünyanın tamamı İslam hakimiyeti altına girmiş olurdu. Bize şimdi düşen görev bu doğru dini bütün insanlara anlatmak. Niye? Çünkü her insanın yaratıcısı Allah. Yani falanca kişinin Rabbi, benim Rabbim kimse onun Rabbi de o. Onun, benim fıtratım neyse onun fıtratı da o. Allah bende yarattığı kuralları yarattığı, onda da yaratmıştır. Dolayısıyla tüm insanlığa doğru dini anlatmalıyız. Bu doğru dine inanmak istemeyenler yanlış yaptıklarını çok iyi bilirler. Ama yaparsa yapar. Herkesin cehenneme gitme hürriyeti var. Ama bizim görevimiz insanlara doğru dini anlatmak. İşte bu savaş hukuku da gerçekten çok iyi bilinmesi gereken şeylerdendir. Allah-u Teala kendi kitabını kendi istediği şekilde anlayıp kendi istediği şekilde yaşamayı ve kendi istediği şekilde tüm insanlığa tebliğ etmeyi bizlere ve izleyicilerimizin tamamına nasip eylesin. Allah hepinizden razı olsun. Allah rızasından ayırmasın.